Simon Boncukcu, Sydney'de 20 yıldır Avustralya'ya yabancı ülkelerden öğrenci getiren Hub Edu adlı firmanın müdürü. Boncukcu'nun öğrenci getirdiği ülkeler arasında Türkiye'de var. Simon Boncukcu'ya yabancı öğrenci vizelerinde yapılan son değişiklikler ve Türkiye'den gelenlerin sayısında artış olup olmadığını sorduk.
Avustralya önceden bir escape destination, yani kaçış için bir yerdi. Daha sonra tatil amaçlı eğitimle combine olan bir ülke olmaya başladı. Son 10 yılda çok fazla şey değişti. Öyle ki 5 sene öncesiyle şu andaki kanunları karşılaştırdığım zaman sanki bambaşka bir ülkenin işlemlerini yapıyoruz diyebilirim. Hatta 1 Temmuz'dan öncesiyle 1 Temmuz'dan sonrası arasında ne değişti derseniz her şey değişti derim. O kadar fark var.
Yani vize alma bakımından öyle mi?
Combine çalışıyor Avustralya. Yani eğitim sektörüyle iç içe çalışıyor. Onun için okul başvuruları vize başvurularını endeksli olarak birebir paralel gidiyor. O nedenle vizeyi okuldan çok fazla ayıramıyorsun. Hatta 1 Temmuz'dan sonra immigration öyle bir karar aldı ki sadece yaptığı bir şey var. Diyor ki sen agentsin, sen okulsun. Siz aranızda öğrenci hakkında bir çalışma yapın. Bu çalışma öğrencinin kariyerini içersin. Vize ile ilgili bütün dokümanlarını içersin. Avustralya'da alacağı eğitimin sonunda kendisinin ve verdiği paranın karşılığını alabilecek bir programı da siz onaylayın. Daha sonra dosyayı bana gönderin. Ve ben bakayım hoşuma gitmesi hayır derim şeklinde inanılmaz derecede bütün yük üzerinden atmış ve bize bir nevi olarak çalıştıran bir sistem oluşmuştu diyebilirim.
Yani şunu mu söylemek istiyorsunuz? Avustralya'ya gelmek isteyen öğrenciye neredeyse yani vizeyi siz veriyorsunuz. Onu getiren firma ve öğrencinin kaydolduğu okul karar veriyor, öyle mi?
Yüzde olarak 40 okul, 40 acenta, %10 immigration. Şöyle söyleyeyim. 1 Temmuz'dan itibaren Avustralya hükümeti dedi ki bütün başvuru online olacak. Ne anlama geliyor bu? Diyor ki okula sen assessment level 1'sin. Bütün vize işlemlerini kendin yapabilirsin. Ve okulla öğrenci arasındaki yapmış olduğunuz bütün çalışmaları öyle yapın ki yarın öbürsü gün öğrenci okula geldiğinde ben bu okulu istemiyorum, ben bu kariyeri istemiyorum dediğinde okulu iptal ettiğinde ben seni sorumlu tutacağım. Bu bir. İki, okulun öncesinde vizede bir problem çıkarsa yine ben seni sorumlu tutacağım. Demek ki burada bir şeyler yanlış yapmışsın. Böyle bir korku saldı okul üzerine.
Ama bu her zaman olabilecek bir şey değil mi? Mesela öğrenci gelir okula bir okulu oradan beğenir diyelim ki Türkiye'den. Ama kaydolup başladığında hayal kırıklığına uğrayabilir. Ya benim isteğim bu değildi diyebilir.
Olabilir ama diyor ki siz diyor bunu diyor minimize yapacaksınız diyor. Daha önce diyor bu gibi başvurularda okulu kullanıp başka amaçla gelenlerin önünü kesmek için okula ve acenteye inanılmaz derece sorumluluk yükledi. Diyor ki financial anlamda, gelecek anlamda senin öğrenciyi check etmen lazım. Bir anlamda vize işlemlerini inanılmaz derecede kolaylaştırdı. Yani diyor ki artık siz Avustralya'ya gelmek istiyorsanız no for this day uzatma vizesini, conditionını kaldırdım. Artık bundan sonra ailenizi kısa vizeyle bir yanınıza getirebilirsiniz. Turist vizesini, öğrenci vizesini çevirebilirsiniz. Birçok imkanı bir anda önümüze böyle aman Avustralya ne kadar kolay gidecek bir ülkeymiş gibi sundu. Ama diğer tarafta kendi sorumluluğunu neredeyse %40-40 yayarak acentayla okulların üzerine yükledi.
Bu durumda yani mesela başka amaçla gelen öğrenciyi tespit edip onun gelmesini engellemek artık immigration'ın işi değil, sizin işiniz öyle mi?
Biz onu aslında hafiye polisi gibi çalışıyoruz aslında. Biz onu bulup immigration'a bildirme mecburiyeti gibi bir konuya getirdiniz. Çünkü vize alınmadığı zaman konsolosluk bize de bir track dediğimiz, bize de bir artık resmi olarak immigration web sitesinde her yerde olduğumuz için artık vize alınmadığı zaman bize soruyor. Bu öğrenci vizeyi vermedik. Hem vizeyi vermeyen kendisi aynı zamanda da ben vizeyi bu nedenle vermedim. Bu senin gözünle karşıtı. Acaba sen yanlış bir şey mi yapıyorsun muhabbetiyle size böyle farklı bir gözle bakmaya başladı. Bir de daha doğrusu değil. Konu birazcık çok farklı diyebilirim 1 Temmuz'dan itibaren. İnanılmaz
evet.
Derecede.
Avustralya'da bu yabancı öğrenci sektörü artık çok büyüdü. Çok sayıda öğrenci geliyor. Bunun Türkiye'ye yansıması nedir?
Türkiye yansıması ikiye ayrılıyor. Birincisi Avustralya'daki vize olaylarının pozitif yansıması. Bir de Türkiye'deki durumun olayı negatif olarak fazla taleple yanlış yöne çekmesi. Bu ne demek istediğim?
Ne demek istiyorsunuz anlayamadım tam.
Yani bir taraf Avustralya kanunları çok güzel bir şekle soktu. Dedi ki ben Avustralya'da artık gerçek öğrenci istiyorum. Gerçek Avustralya'da okumak isteyeni istiyorum diyor. Bu dünyadaki bütün ülkeleri pozitif olarak etkiledi. Yani şu anda istatistiklere baktığımız zaman %43'e varan bir artış olan yerler var 1 Julay'dan itibaren. Dünyanın bütün ülkelerinden Avustralya'ya başvurular inanılmaz derecede arttı bu yeni kanunla.
%43'e kadar.
Bazı ülkelerde.
Evet.
Bu %10'dan %9 her ülke farklı farklı etkiledi. Mesela en son İngiliz Avustralya'nın bana verdiği istatistiğe bakıldığı zaman sadece 2016'da China'dan %17 artmış. Bu iyi bir rakam.
Türkiye'ye ilişkin rakam verebilir misiniz?
Türkiye'deki rakam çok net değil şu anda. Onu tam açıklamadılar henüz. Ama ben şöyle diyebilirim. %15, %16 etkilemiş diyebilirim pozitif olarak.
Aşağı yukarı Türkiye'den gelen kaç yabancı öğrenci var Avustralya'da? Ortalama bir rakam verebilir misiniz? Bir tahmin.
Eğitim olarak geçen sene yaklaşık 2000-3000 civarındaydı. 2000 civarında.
Yani 2000 öğrenci geldi. Çeşitli öğretim kademelerinde eğitim yapmak için bachelor olabilir, ne bileyim master olabilir, öyle mi?
Doğru.
Geçen yıl gelen öğrenci sayısı 2000 civarındaydı.
Yani geçen Cuma'dan bu Cuma'ya kadar olan kısımdan bahsediyorum.
Evet.
2015'in son yarısı, 2016'nın ilk yarısı olarak hesaplarsak böyle. Ama şunu söylemek istiyorum. Aslında önemli olan konu şu. 1 Cuma'dan sonraki değişimin algılanması. Şimdi buradaki algıda iki tane farklılık var. Bir, Avustralya çok kolay bir ülke oldu. Ama bunun altında farklı bir şey var, kanun var. O da öğrenciden bir internship mektubu isteniyor. Deniyor ki Avustralya'ya gelme niyetini bize bir açıkla. İşte orada GTE denen, General Temporary Entry denen bir kanun devreye giriyor. O kanunda sizin Avustralya'da eğitim alma niyetinizi gelmiş bugün ve gelecek arasında bir bağ kurduğunda ne kadar önemli olduğunu görmek istiyor konsolosluk buradan. Yani okulla acenta bizi plan yaptık. Bir kariyer planı yaptık, bir eğitim planı yaptık, başvuru yaptık, para ödendi, vize başvurusu yapıldı. Konsolosluk böyle tepeden bakıyor başvuruya. Diyor ki sizin bu başvurunuz Avustralya'nın dışında da olabilirdi. Siz Avustralya'yı tercih ettiniz. Tamam, çok güzel. Ama bu alacağınız eğitim hayatınızda maddi olarak size dönüşünü sağlayacak mı? Hayatınızda önemli bir açığı dolduracak mı? Bütün bunları göz önüne bulundurarak başvuruyu onaylıyor ve onaylanmıyor.
Yani diyor ki öğrenciye sen doğru bir tercih yaptığını bana ispatla demek istiyorsunuz, öyle mi?
Doğru bir kariyer planı yapıp eğitimin onun içinde iyi bir yer olduğunu bana ispatla diyor. Yani şunu demek istiyor Avustralya hükümeti. Siz eğitimle bir yere gelemezsiniz. Gelmek istediğiniz yere eğitimle kolay gelirsiniz. Avustralya kendi içindeki, kendi toplumuna uyguladığı eğitim planlarını bir nevi uluslararası düzeye taşıdı. Şimdi bu da ne oldu? Tabii bazı ülkelerin eğitim planlarına ve kariyer planlarına ters düştü. Şimdi bunun Türkiye'deki yansıması biraz farklı oluyor. İşte yıllardır tecrübem var eğitim ve kariyer konusunda. Fuarlarda, eğitim fuarlarında gelen insanlardan şöyle bir soru hep geliyor. En iyisi hangisi? Cevabım çok net. En iyi diye bir şey yok. Artık kötü iş yok. Onun için sizin en iyi dediğiniz şey en iyi yapacağınız işle bağlantılı. Avustralya aslında şu andaki en son yaptığı kanunla dünyadaki eğitim sistemine çok büyük bir katkıda bulunuyor. Çünkü gençleri kendine döndürüyor. Yani anne, baba veya televizyon veya değişik ortamlarda popüler olan meslekler değil, her türlü işi yapabilirsin ve yapmış olduğun her türlü işten başarılıysan istediğin sonuçları elde edersin.
İlla cerrah olman gerekmez başarılı olmak için demek istiyorsun herhalde.
Kesinlikle. İyi para kazanıyor diye cerrah olunmaz. İyi para kazanıyor diye mühendis olunmaz. İyi mühendis olacağım dersen mühendis olacaksın. İyi cerrah olacağım diyorsan cerrah olacaksın. Artık dünyada iyi üniversite kavramı da değişmeye başladı. Her bölümün iyi okunan üniversiteleri var. Avustralya en son çıkardığı kanun ve en son yaptığı değişikliklerle öğrenciyi ters köşeye yatırıp artık sen benim sana vize vereceğim, vermeyeceğim konusunu unut. Dışarıdan popüler meslekleri unut. Sen tamamen kendine yönel, kendin için iyi olanını seç, ben senin için gerekeni yaparım mantığıyla bir kanun oluşturdu. Bu kanun da dünyada çok iyi bir etki oluşturdu. Yani dünyada 1 Julay'dan itibaren inanılmaz derecede başvurular yükseldi. Bir de şunu ortadan kaldırdım. Eskiden walkie-talkie agentler vardı ortada. Yani okullarla bazı insanlar anlaşıyorlardı. Aralarında komisyon olaraktan bu gibi acentaların artık iş yapamama konumu da ortaya oluştu. Yani herkesin elini taşın altına koyup öğrenci için involved olan acenta olabilir, okul olabilir, danışman olabilir, immigration agent olabilir. Herkes resmi olarak olayın içinde artık.
Evet. Yılda 2000 kişi geliyor dediniz Türkiye'den. Bunun artmasını bekliyor musunuz?
Bu sene en az %50 artacağını bekliyorum ben. Yani şu andaki başvurulara bakılırsa %50 artacağını bekliyorum.
Peki Türkiye'den öğrenciler Avustralya'ya neden tercih ediyorlar genel olarak?
20 saat çalışma izni. Artık insanların eğitimin dışında work experience dediğimiz olayın çok önemli olduğunu, gençlerin bunun çok farkında olduğunu, herhangi bir işte dahi çalışmanın onların hayatında önemli bir pozitif contribute yaptığını bildiklerinden ötürü 20 saatlik çalışma izni ayrı bir olay.
Bu başka ülkelerde yok mu? Söz gelimi İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri.
Dünyada tek ülke Avustralya öğrenciye unconditional olarak çalışma vizesi veren. Bazı ülkelerde var, mesela İrlanda var ama conditional var. Yani Kanada'da var ama conditional. İşte İngilizceyi hallet, işte şunu şöyle yap, ondan sonra size çalışma izni vereceğim. Ama Avustralya hiçbir öyle bir koşulu yok. Bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi şu son zamanlardaki Türkiye'nin konumuyla ilgili bir sıkıntı var. Onu belirtmek isterim. Ailelerin son zamanlarda başvurusunda inanılmaz derecede artış var. Lise döneminde, lise 2. 3. sınıftaki dönemlerdeki çocukların ailelerinde çok büyük bir yurt dışına bir şekilde çocuklarını gönderme isteği var. Bir şekilde Türkiye'den uzaklaştırma isteği var. Bu tarz düşüncelerde birazcık ben korkuyorum. Çünkü Avustralya'da bunu göze alarak şu son dönemlerde Türkiye'yi risk assessment'ini biraz yükseltti.
Çok talep olduğu için.
Bir normal talep normalde arttı ama onunla birlikte negatif etki yapacak talepler de arttığından o pozitif talepler de etkiler duruma gelmeye başladı. Düşün şöyle, adamın bir iki tane çocuğu var, işte normal bir geliri var, çocuk lisede okuyor. Avustralya'ya bir şekilde gidip çocuğunu okutmak istiyor. Burada financial olarak 150 binden bahsediyoruz, o da yok. Başvuru yapılması için bir para verip başvuru yapıldığında vizenin alınacağını zannediyor. GT'yi bilmediğinden ötürü. Türkiye'de birçok acenta da GT'yi bilmiyor. Bilmediğinden ötürü. Yani şu anda siz duyabilirsiniz. Avustralya'ya başvurularda çok büyük bir vize reddi var diyebilirsiniz. Ama o vize başvuru reddi, vize başvurusunu bilmemekten kaynaklanıyor. Çünkü o insanları biz zaten kabul etmiyoruz mesela. Bize gelen o insanı kabul etmiyoruz biz. Vize alamazsın diyoruz çünkü. Onun için bu durum Türkiye için çok negatif bir durum diyebilirim bu. Kaçış. Yani asıl konu o. Sıkıntı o.
Simon, bu bilgiler için çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum.
Simon Boncukçu. Sydney'de 20 yıldır Avustralya'ya yabancı ülkelerden öğrenci getiren Hub Edu adlı firmanın müdürü.